Ayrım 21, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 189. Marcus Archer bütün umutlarına rağmen Joe Cicero'yla ancak bir hafta kadar sonra bağlantı kurabildi. Polisin tetikte olduğunu en acı biçimde öğrenmişlerdi. Ayrıca Joe Cicero da gizlice hareket etmekten hoşlanan bir profesyoneldi. Kimse onun nerede oturduğunu, nasıl geçindiğini bilmiyordu. Gidip geldiğini gören yoktu. Ne zaman harekete geçeceği belli değildi. Arabayı da kente giderlerken Moses Tara'ya John'un fazla dikkatli ve melodram meraklısı olduğunu düşünürdüm diye açıkladı. Ama şimdi onun akıllıca davrandığını anlıyorum. Moses'in üzerinde yine şoför üniforması vardı. Bundan sonra profesyonellerden ders almalıyız. Çünkü karşımızdakiler en sert türünden birer profesyonel. Moses Cadillac arabayı yaya geçidindeki kırmızı ışıkla durdururken Joe Cicero da Johannesburg garından çıktı. Usulca arkaya Tara'nın yanına oturdu. Moses kaldırımdan uzaklaşarak Doornfontein'e doğru ilerledi. Joe Moses'e alayla "Hala özgür olduğun için seni kutlarım" dedi. Elindeki izmaritten yeni bir sigarayı yakarken yan yan Tara'ya baktı. "Sen Tara Courtney'sin." Genç kadın şaşırınca güldü. "Bütün bu işlerdeki rolün nedir?" Moses Tara adına konuştu. "O bir dost, bize çok bağlı. Onun yanında rahatça açık açık konuşabilirsin." Joe mırıldandı. "Ben hiçbir zaman açık açık konuşmam. Onu ancak bir budala yapar." Bir sessizlik oldu, sonra Joe birdenbire dostum, sen hala ihtilalin kan dökülmeden başarılı olabileceğine inanıyor musun?" diye sordu. "Sen zorbanın koyduğu ve aklına estiği zaman değiştirdiği kurallara göre oynamaya çalışan uzlaşma yanlılarından mısın?" "Ben hiçbir zaman uzlaşma yanlılarından olmadım." Moses'in sesi omurtudan farksızdı. "Ben bir cengaverim." Buna sevindim, çünkü bu her zaman inandığım bir şeyi destekliyor. Joe sinsice gülümsedi. "Öyle olmasaydı şimdi beni burada göremezdin." Sesinin tonu değişti. "Buradan geriye dön" diye emretti. "Krugersdorp yoluna sap." Joe peşlerindeki arabaları incelemek için döndü. Hiçbiri de konuşmuyordu. Joe birkaç dakika sonra rahatlayarak arkasına yaslandı. Araba binaların arasından çayırlığa çıkınca trafik azaldı. Joe Cicero birdenbire öne doğru eğilerek yandaki boş yolu gösterdi. "Orada dur" diye emretti yine. Moses arabayı durdururken yanındaki kapıyı açtı. Dışarı çıkarken zenciye başıyla işaret etti. "Gel." Tara da onlara katılmak için kapıyı açarken Joe, "Hayır, sen gelme" diye omurdandı. "Sen burada bekle." Joe yanında Moses'le çalıların arasından geçerek ilerideki bozkıra doğru yürüdü. Artık onları yoldan görmeleri imkansızdı. "Moses, sana o kadına güvenebileceğini söyledim" dedi. Joe omzunu silkti. "Belki sana söylemişlerdir. Ben gerekmedikçe kendimi tehlikeye atmam." Sonra konuyu değiştirdi. "Sana bir keresinde Ana Rusya hakkındaki fikrini sormuştum. Ve ben de sana onun dünyadaki baskı altında yaşayan insanların dostu olduğunu söylemiştim." Joe kısaca "O senin de dostun olmak istiyor" dedi.
"Beni, kendimi mi kastediyorsun? Moses Gama'yı."
"Evet, seni, Moses Gama'yı."
"Bunu nereden biliyorsun?"
"Moskova'da yıllardan beri dikkatle seni izleyen kimseler var. Gördüklerini takdir ediyorlar ve sana dost elini uzatıyorlar."
"Yine soracağım, bunu nereden biliyorsun?"
"Ben Rus KGB'sinde albayım. Sana bunu söylemem emredildi." Moses adama baktı. Olaylar öyle hızlı gelişiyordu ki durumu kavrayabilmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. Zaman kazanabilmek için ihtiyatla "Bu dostluk teklifi nelere bağlı?" diye sordu. Joe Cicero hayranlıkla başını salladı. "Dostluğumuzun şartlarını sorman çok iyi. Bu senin hakkında yaptığımız değerlendirmeyi destekliyor ve senin tedbirli bir insan olduğunu da gösteriyor. Bu sorunun cevabını zamanı gelince alacaksın. Bu ara o kadar kişinin içinden seni seçmiş olmaları gerçeğiyle yetinmelisin." Moses buna razı oldu. "Pekala, ama bana neden beni seçtiklerini söylemelisin. Başka uygun kimseler var. Mandela da onlardan biri." Mandela'nın üzerinde de duruldu. "Ama onun çelik gibi bir insan olduğunu sanmıyoruz. Mandela'nın yumuşak bir tarafı olduğunu seziyoruz. Psikologlarımız onun ihtilalin sert ve kanlı yanından pek hoşlanmayacağına inanıyorlar. Ayrıca Mandela'nın ana Rusya'ya senin kadar büyük saygı duymadığını da biliyoruz. Hatta Mandela Rusya'dan yeni baskı rejimi, 20. yüzyılın sömürgecisi diye söz ediyor. Moses sordu ya diğerlere. Joe kesin bir tavırla başkaları yok dedi. Ya seni seçeceklerdi ya da Mandela'yı. Seni seçtiler, karar böyle.
Cevabımı hemen şimdi mi istiyorlar?
Moses Joe Cicero'nun katran kuyularına benzeyen gözlerine baktı. Ama bu gözler donuk ve cansızdı. Joe başını iki yana salladı. Hayır, seninle buluşup konuşmak istiyorlar. Bu pazarlığın ne anlama geldiğini kavrayıp kavramadığını anlamaları gerekiyor. Ondan sonra seni ilerideki görev için eğitip hazırlayacaklar.
Bu buluşma nerede olacak?
Joe gülümseyerek omzunu silkti. Moskova'da tabii, başka nerede olacak? Moses'in yüzünden duyduğu şaşkınlık pek anlaşılmıyordu ama yumruklarını sıkmıştı.
Moskova'da mı? Oraya nasıl gideceğim?
Joe kesin bir tavırla her şey ayarlandı diye açıkladı. Moses başını kaldırarak ufukta belirmiş olan mavi ve gümüşümsü fırtına bulutlarına baktı. İşte hayatı boyunca beklediği, uğrunda çabaladığı o an gelmişti. Kader bütün rakiplerini ortadan kaldırmıştı. Sonunda onu seçmişlerdi. Ona zafer çelengi sunar gibi bir ülke ve bir taht teklif ediyorlardı.
Usulca onlarla buluşmaya gideceğim dedi.
İki gün sonra buradan ayrılacaksın. Son hazırlıkları ancak bu kadar zamanda tamamlayabilirim. O arada kimseye gözükme, dostlarınla vedalaşmaya kalkma, gideceğini kimseye söyleme. Şu Tara denilen kadına ya da yeni karına bile. Sana Marcus Archer'la haber yollayacağım. O tutuklanırsa Sundi mağaralarına gelerek seni bulacağım. Profesör Marion Hurst bir sempatizan. Joe izmariti yere attı. Üzerine basarken yeni bir sigara yaktı. Artık arabaya dönelim. Victoria Gama Bragvanath Hastanesi'nin önündeki meyilli çim alanda duruyordu. Arkasında hala hemşire üniforması vardı. Aşağıya toplanmış olan 100 kadar hemşireye bakarken pek genç ve utangaç görünüyordu. Beyaz baş hemşire yemek salonunda toplanmalarına izin vermemişti. O yüzden fırtına çıkacağını haber veren bulutlu gökyüzünün altında açık havada toplanmış bekliyorlardı. Kardeşlerim, Victoria elini diğerlerine doğru uzattı. Hastalarımıza karşı sorumluluklarımız var. Acı çeken, ıstırapla kıvranan, ölmek üzere olan ve bize güvenen kimselere. Ama ben daha ulu bir görevimiz ve kutsal bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bu da 300 yıldan beri sert ve acımasız bir baskı altında inleyen halkımıza karşı. Üniformalı hemşirelerden oluşan kalabalık dalgalandı. Başlar birdenbire döndü. Kalabalığın kenarındaki bir iki kız telaşla hemşireler evinin önündeki basamaklardan çıktılar. Bahçe kapısının önünde polise ait 3 kamyonet durmuştu. Başkomiser öndeki taşıttan inerken beyaz baş hemşireyle yardımcıları onunla konuşmak için telaşla koştular. Baş hemşirenin beyaz önlüğü polislerin lacivert üniformalarıyla zıtlık yaratıyordu. Kadın Victoria'yı işaret ederek heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlattı. Victoria'nın sesi titremeye başladı. Bütün kararlılığına karşın korktu. Yakıcı bir korkuydu bu. Lacivert polis üniformaları Victoria için ta çocukluk yıllarından beri kesin otorite ve ululuk simgeleri olmuştu. Onlara meydan okumak bütün içgüdülerine, babasının ve diğer büyüklerinin öğrettiklerine karşı gelmek olacaktı. Victoria'ya beyaza meydan okuma diye öğretmişlerdi. Çünkü onun gazabı yarın bozkırları yutan yangınlardan daha korkunçtur. Kimse buna dayanamaz. Sonra Victoria Moses Gama'yı hatırladı ve sesi kesinleşti. Genç kadın korkusunu yenerek, ''Şu halinize bakın kardeşlerim!'' diye bağırdı. ''Zorbayı gördüğünüz an başlarınızı önünüze eğdiniz, titremeye başladınız. O henüz sizinle konuşmadı, el de kaldırmadı. Ama küçük çocuklara döndünüz hemen.'' Başkomiser bahçe kapısındaki gruptan ayrılarak çim alanın kenarına geldi. Orada durup megafonu ağzına götürdü.
''Devlete ait bir yerde yasa dışı toplantı yapıyorsunuz.''
Sesi yükselmiş, gürleşmişti.
''Dağılmanız ve yerlerinize dönmeniz için 5 dakikanız var.''
Kolunu kaldırarak dikkati çekecek bir biçimde bileğindeki saate baktı.
Bu sürede bunu yapmazsanız...
Hemşireler dağılmaya başlamışlardı bile. Başkomiserin uyarısını sona erdirmesini beklememişlerdi. Victoria birdenbire kendini çim alanda yapayalnız buldu. O da kaçıp saklanmak istiyordu. Ama Moses Gama'yı düşünüyor, bu kaçışı gururuna yediremiyordu. Başkomiser megafonu indirdi, elinde birkaç kağıtla Victoria'ya doğru geldi. Genç kadın korku ve gurur yüzünden kas katı kesilmişti. Başkomiser normal bir sesle, ''Victoria, dini Zulu'' dedi. Genç kadın önce ''Evet'' der gibi başını salladı, sonra durumunu hatırlayarak ''Ben Victoria Gama'yım'' diye açıkladı. ''Kızlık adım dini Zulu'ydu, şimdi Gama.'' Başkomiser ''Şu belgeleri imzalayın'' diyerek elindeki kağıtları uzattı. Victoria meraklandı. ''Nedir onlar?'' Başkomiser yasaklama emirleri diye açıkladı. Gördüğünüz gibi belgeleri İç Güvenlik Bakanı imzaladı. Bunları size okuyacağım, sonra da imzalayacaksınız. Yüzünde üzüntülü bir ifade belirdi. Çok üzgünüm ama görevim bu.
Üzülmeyin, Victoria adama gülümsedi. Görevinizi yapmanız gerekiyor.
Bembeyaz tenli, sarı bıyıklı bir adam olan başkomiser belgeleri okuduktan sonra Victoria'ya imzalattı. Usulca çok üzgünüm diye tekrarladı. Siz iyi bir kıza benziyorsunuz. Victoria yine ona gülümsedi.
Göreviniz bu, kendinizi üzmeyin.
Genç kadın daha sonraki günlerde acayip bir dünyada sanki yalnız başına yaşamaya başladı. Çalışma saatlerinde arkadaşları da amirleri de ona yaklaşmıyorlardı. Sanki Victoria veba taşıyormuş gibi. Baş hemşire onu iki meslektaşıyla kaldığı odadan da çıkardı. Genç kadına kışın güneş görmeyen güney tarafında küçük tek kişilik bir oda verdi. Artık yemeklerini de oraya gönderiyorlardı. Çünkü Victoria'nın yemek salonuna girmesi yasaktı. Genç kadın her akşam işi sona erdiği zaman yürüyerek 3 kilometre ötedeki karakola gidiyor, oradaki defteri imzalıyordu. Victoria olaydan 10 gün sonra karakoldan dönerken geriden gelen bir kamyonet yavaşladı. Genç kadın kaldırımın kenarında Nguni kadınlarının çocuklarında öğrendikleri biçimde şehvetle kayarcasına yürüyordu. Kamyonet Victoria'nın hizasından ilerlemeye başladı. Victoria erkeklerin kendisiyle fazla ilgilenmelerine alışıktı. Çünkü güzel Nguni kadınlarının bir simgesi gibiydi. Taşıtın şoförü usulca ıslık çaldığı zaman Victoria adama bakmadı bile. Başını dikleştirerek azametli bir tavır takındı. Şoför tekrar ıslık çaldı, hem de emredercesine. Victoria göz ucuyla baktı. Kamyonet maviydi. Üzerine ekspres kuru temizleme yazılmıştı. Şoför iri yarı bir adamdı. Kasketini gözlerine kadar indirmişti. Ama Victoria onun otoriter ve çekici bir erkek olduğunu sezdi. İstememesine rağmen kalçalarını kıvırarak yürümeye başladı.
Victoria!
Adam adını ıslık çalarcasına tıslayarak söylemişti. Genç kadın bu sesi tanıdı, durarak döndü.
Sen diye fısıldadı.
Sonra da telaşla etrafına bakındı. Ama kaldırımda hiç yaya yoktu, trafik de azdı. Victoria kocasının yüzüne adeta aç aç bakarak yine fısıltıyla
''Ah Moses'' dedi, ''geleceğini sanmıyordum.''
Moses eğilerek kapıyı açtı. Genç kadın ağır ağır ilerleyen kamyonete kendini attı. Moses yere çök diye emretti. Victoria ön tablonun altına büzülürken adam kapıyı kapayarak gaza bastı.
Sen olduğuna inanamadım, hala da inanamıyorum. Bu kamyonet, nereden buldun bunu? Ah Moses, seni ne kadar özlediğimi. Radyoda kaç kere adını söylediler. Çok şey oldu.
Victoria saçma sapan konuştuğunu fark etti ama çoktan beri kimseyle konuşamıyordu. Sanki yalnızlık ve özlemden oluşan apse patlamış, bütün zehiri kelimelerle akıp gidiyordu. Victoria hemşirelerin grevine, artık toplantılara katılmasının yasaklandığını anlattı. Albertine Sisulu ona haber göndermişti. Yakında Pretoria'da 100.000 kadın resmi dairelere doğru bir yürüyüş yapacaklardı. Victoria da yasaklamaya aldırmayarak gösteriye katılacaktı.
''Benim de gurur duymanı istiyorum Moses. Mücadelenin bir parçası olmalıyım. Çünkü ancak böyle yaparsam senin gerçek bir parçan olabilirim.''
Moses Gama gülümseyerek arabayı sessizce sürdü. Üzerine ekspres kuru temizleme kelimeleri işlenmiş mavi bir tulum giymişti. Kamyonun arka tarafı temizleme sıvısı kokan elbiselerle doluydu.
Victoria Moses'in kamyoneti Hendrik tabakadan ödünç almış olduğunu anladı. Moses birkaç dakika sonra taşıtı yavaşlatarak bozuk bir yan yola girdi. Kamyoneti harap bir binanın arkasında durdurdu. Victoria doğruldu. Moses kontağı kapatırken usulca ''Hemşirelerin grevini duydum'' dedi. ''Yasaklama emrini de ve evet seninle gurur duyuyorum. Çok gurur duyuyorum. Sen tam bir reise layık bir eşsin.'' Victoria mahcup mahcup başını önüne eğdi. Kocasının sözlerinin uyandırdığı sevince dayanamayacaktı. Moses'den ayrıyken onu ne kadar çok sevdiğini iyice anlayamamıştı. Şimdi bu sevgi olanca şiddetiyle sarsıyordu onu. Victoria, sen de bir reissin diye cevap verdi. Hayır, daha da büyüksün, bir kralsın sen.
Moses, Victoria dedi, zamanım az, aslında buraya hiç gelmemeliydim.
Genç kadın bağırdı. Gelmeseydin kupkuru kesilip ölürdüm. Ruhum susuzluktan yanıyordu. Moses genç kadını susturmak için elini onun koluna koydu.
Beni dinle Victoria. Sana buradan gideceğimi söylemek için geldim. Ben yokken güçlü olmanı istemek için.
Ah kocam. Victoria üzüntüsü yüzünden Zulu dilinde konuşmaya başlamıştı. Nereye gidiyorsun?
Sana yalnızca çok uzaklara gideceğimi söyleyebilirim.
Victoria, ben de seninle gelemez miyim diye yalvardı.
Hayır.
Öyleyse kalbimi yol arkadaşı olarak seninle birlikte göndereceğim. Geride yalnızca kabuğum kalacak ve böylece dönüşünü bekleyeceğim. Ne zaman döneceksin kocam?
Bilmiyorum ama uzun bir süre sonra.
Victoria usulca sen yokken her an uzayacak, yorgunluklarla dolu bir gün halini alacak diye mırıldandı. Moses karısının yüzünü şefkatle okşadı.
''Bir şeye ihtiyacın olursa Hendrik Tabaka'ya gidersin. O benim kardeşim. Ben seni Tabaka'ya emanet ediyorum.''
Genç kadın konuşacak halde değildi. Ancak başını sallayabildi.
''Sana şimdi söyleyebileceğim bir tek şey var. Geri döndüğüm zaman tanıdığımız bu dünyayı alıp tepesi üstü çevireceğim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.''
Victoria kısaca ''Sana inanıyorum.'' dedi.
Moses artık gitmeliyim diye mırıldandı. Birlikte geçireceğimiz süre sona erdi.
Victoria gözlerini yere dikerek kocam diye mırıldandı. İzin ver de sana son defa eşlik edeyim. Çünkü sen yanımda yokken geceler çok uzun ve soğuk oluyor. Moses taşıtın arkasından aldığı brandayı kamyonetin yanına yere yaydı. Victoria beyaz örtünün üzerinde yatarken çıplak vücudu karların arasına atılmış bronz bir heykele benziyordu. Genç kadın daha sonra Moses'in başını şefkatle göğsüne bastırarak ''Ne kadar uzağa gidersen git'' diye fısıldadı. ''İstersen yıllarca dönme ama aşkım zamanı ve uzaklığı ortadan kaldıracak. Ben hep senin yanında olacağım kocam.'' Moses kampa döndüğü sırada Tara onu bekliyordu. Lambayı yakmış yatağına uzanmıştı. Moses içeri girerken o da doğruldu. Battaniye beline kadar kaydı. Çırılçıplaktı. İnce mavimsi damarlı iri beyaz göğüsleriyle Moses'in biraz önce yanından ayrıldığı kadından o kadar farklıydı ki. Tara nerede kaldın diye sordu. Moses bu soruyu aldırmayarak soyunmaya başladı. O kadını görmeye gittin değil mi? Oysa Joe sana bunu yapmamanı emretmişti. Moses ona aşağı gördüğünü belirten bir tavırla baktı. Sonra tulumunun önünü mahsus ağır ağır tekrar ilikledi. Çadırın kapısına doğru yürüdü. Kadın özür dilerim Moses diye bağırdı. Onun gideceği düşüncesi hemen dehşete kapılmasına neden olmuştu. Öyle demek istemedim, lütfen gitme. Bir daha öyle konuşmayacağım. Yemin ederim sevgilim, ne olur beni affet. ''Çok sarsılmıştım, korkunç bir rüya gördüm.'' Tara battaniyeyi yana atarak dizlerinin üzerinde doğruldu. Ellerini Moses'e doğru uzatarak ''Lütfen'' diye yalvardı, ''Lütfen bana gel.'' Moses uzun bir süre ona baktı, sonra tulumunun düğmelerini açmaya başladı. Yatağa yaklaşınca Tara çaresizlik içinde ona sımsıkı sarıldı. ''Ah Moses, öyle korkunç bir rüya gördüm ki, hemşire Nunziata'yı gördüm yine. Ah Tanrım, kadının etlerini yerlerken yüzlerinde beliren o ifade, kurtlara benziyorlardı, ağızları kıpkırmızıydı, kadının kanları çenelerine akıyordu, feci bir şeydi, hayal edilemeyecek kadar korkunç, bütün dünyayı düşünerek çaresizlik duydum.
Mozes hayır dedi. Sesi alçaktı ama kadının bütün vücudunda yankılandı. Hayır, güzeldi, çıplak güzellik. Bütün süslerinden arındırılmış ve geride bir tek gerçek kalmıştı. Sen halkın gazabına tanık oldun. Bu kutsal bir şeydi. Önceleri yalnızca umudum vardı. Ama o olayı gördükten sonra gerçekten inandım. Zaferimiz böylece kutsallaştı. Etleri yediler, kanları içtiler. Siz Hristiyanların da tarihle anlaşmaya varırken yaptığınız gibi. O kutsal gazabı gördün. Artık sonunda kazanacağımıza da inanmalısın.
Mozes derin bir soluk aldı. Sonra kadının kollarında uykuya daldı. Tara onun sanki kafasında bir kapıyı kapatmış gibi birdenbire dalıp gitmesine hala alışamamıştı. Şimdi kendini yapayalnız hissediyor, korkuyordu. Çünkü kendisini neyin beklediğini biliyordu. Joe Cicero Mozes'i almak için gece geldi. Mozes altın madenlerinde çalışan binlerce işçi gibi giyinmişti. Arkasında eski bir kaput, kafasında da örgü bir başlık vardı. Joe'nun emrettiği gibi yanına hiç eşya almamıştı. Eski kamyonet yolun karşısına park ederek farlarını bir defa yakıp söndürdü. Mozes o zaman Cadillac'tan inerek kamyonete doğru gitti. Tara'yla vedalaşmadı. Çok önce yapmışlardı o işi. Cadillac'ın direksiyonunda üzüntüyle oturan kadına dönüp bakmadı bile. Mozes kamyonetin arkasına biner binmez hareket ettiler. Taşıt bir virajı aldı, stop lambaları gözden kayboldu. Tara müthiş bir çaresizliğin altında ezildi. Artık yaşayamayacağını düşündü.
21. ayının sonu. Sayfa 198.